Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Mübarek Cuma günündeyiz ve yine Cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz değerli dinleyiciler. Gelecek dakikaları sizlerle birlikte geçireceğiz Allah'ın izniyle. Bu haftada tabii ki dini konuları ele alacağız. Sohbetimizi gerçekleştireceğiz ama sohbetimize geçmeden önce bugün hepimizi üzen dünyadaki bütün Müslümanları ve sağduyulu aklı başında insanları üzen bir olayla ilgili fikirlerimi, daha doğrusu duygularımı paylaşmak istiyorum. Yeni Zelanda'da vuku bulan hunhar saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden Müslüman kardeşlerimize, artık 49 belki daha fazla da olabilir, Allah korusun, Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Allah bu tür kötü olayların tekrarını yaşatmasın ve bu tür insanlığın evine ateş saçan olaylara sebep olan insanları da akıl fikir versin. Bu tür eğilimde olan insanların da bir an önce kendilerine çeki düzen verip bu tür şeylerden uzak durmalarını nasip etsin. Çünkü yaşanan olaylar insanlık suçu. İnsanlığa yöneltilmiş bir ateş. Sadece işte 100-200 Müslümana değil, bütün insanlığa yöneltilmiş bir ateş. Çünkü artık ne kutsal, ne mübarek, ne bir şey, hiçbir şeyin hesabı yok. Cahil dediğimiz cahiliye dönemindeki Araplar bile belirli kutsal aylarda savaşı durduruyorlardı. Kendi aralarında kan akıtmayı durduruyorlardı. Kan davalarını durduruyorlardı. Ama bugün yaşananlar Cuma namazı vaktinde, Müslümanların bir bayramında ve Allah'ın evinde, kutsal bir mekanda oldu. Allah tekrarını yaşatmasın ve insanlığını kaybeden insanlara, insanlığını kaybeden kişilere daha doğrusu tekrar insanlığına kavuşmayı nasip eylesin diyerek bu günkü programı üzüntülü bir haberle, üzüntülü ifadelerle açmak istiyorum. Bugün Sofya Camisi'nde de Sofya Camisi cemaati gıyabi olarak Yeni Zelanda'daki kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldı. Allah kabul etsin. Yakın onlara rahmet etsin ve yakınlarına da inşallah sabır versin. Yaralı olanlar da var. Haberlerde okuyabildiğimiz kadarıyla 40 civarında da yaralıdan söz ediliyor. Onlara da Allah acil şifalar versin. Değerli dinleyiciler, sevinçli bir haber olunca, güzel bir şey duyunca seviniyoruz. Olumsuz bir şey, kötü bir şey olunca da, yaşayınca da üzülüyoruz. Bu hepimiz için geçerli. İnsanlığını kaybetmemiş, vicdanını kaybetmemiş herkes için geçerli. Biz sevinirken acaba nasıl seviniyoruz? Aklımızla mı seviniyoruz? Gözümüzle mi seviniyoruz? Elimizle mi seviniyoruz? Burnumuzla mı seviniyoruz? Artık bilemiyorum. Yani veya üzülürken de nasıl üzülüyoruz, neyle üzülüyoruz, bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunu hepimiz kendi kendimize sorabiliriz. Tabii hemen birçok insan bunun cevabını da vermiş durumda. Hemen hemen herkes cevabını vermiş durumda. Biz bunun cevabını verirken de ruhumuzla diyoruz. Çünkü biz ruh taşıyoruz. Ruh sahibiyiz. Yani insan sadece bedenden, sadece cesetten, gözden, kulaktan, kalpten, elden oluşan bir varlık değil. İnsanda, insanın bedeniyle birlikte, cesediyle birlikte bir de ruhu var. Bu Ruh nedir? Biz onu elle tutamıyoruz, gözle göremiyoruz. Ama varlığına inanıyoruz. Bir hakikat olduğuna inanıyoruz. Onda birçok insanın şüphesi yok. Ama şunu biliyoruz ki tarih boyunca ruhla ilgili farklı yorumlar, bir uçtan öbür uca, ifrattan tefrite giden yorumlar da yapılmış. Mesela bazılarına göre insanda ruh yoktur. Öyle düşünen insanlar da var. Bazılarına göre ise insan sadece ruhtan ibarettir. Cesedini görmüyor. Cesedini kabul etmiyor. Cesedini bir gerçeklik olarak, asıl gerçeklik olarak ruhu kabul ediyor. Hatta öyle dönemlerden geçirmiş. Mesela Orta Çağ'da Hristiyan dünyası kadının ruhu var mıdır, yok mudur diye tartışmış. Hani Müslümanlara yönelik zaman zaman işte kadın hakları falan deniyor ya, ama Müslümanların kadın haklarıyla ilgili ciddi adımlar attığı 600'lü yıllardan belki 700-800 sene sonra, belki de daha sonraları, neredeyse 1000 sene sonra Avrupa'da kadının ruhu var mıdır yok mudur diye tartışılmış. Yani ruh konusu konu, böyle bir tartışılan, tartışmaya açık bir konu. Aynı zamanda da merak uyandıran bir konu. Niye? Çünkü ruh gizli bir varlık. Ruh dediğimiz şey gizli bir varlık. Gizli olunca da merak konusu oluyor. Üstünü azıcık Allah Teala aralamış bize, şöyle perdeyi azıcık aralamış, ışığı görüyoruz. Gördüğümüz için de o ışığın tam nasıl bir şey olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Nasıl ki güneşi görüyoruz ama biz güneşin aslında ışıklarını sadece hissediyoruz. Güneşi ne kadar görüyoruz? Gördüğümüz şey ne kadar güneş? Ama merak ediyoruz. Binlerce araştırma yapılıyor. İşte ruh konusu da böyle bir merak konusu değerli dinleyiciler. Böyle merak konusu olan bir konuyla ilgili, yani ruh konusunda İslamiyet ne diyor? İslam'ın bakış açısı nedir? Hani hep deriz, İslam'ın kendisine özgü bir bakış açısı var. Bütün olayları, bütün olup bitenleri İslam kendi zaviyesinden, kendi nazarından, kendi bulunduğu yerden, kendi açısından değerlendiriyor. Ve bunu bir bütünlük içerisinde, bir sistem içerisinde yapıyor. Ve bunu değerlendirirken de her zaman söylediğimiz gibi esas noktalarımız Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü. Esas noktamız odur. Özellikle de tecrübeye dayanmayan bilgiler konusunda, tecrübeye dayanmayan bilgiler konusunda, akıl yürütmeyle, aklın mantık yürütmesi sonucunda elde edemeyeceği bilgiler konusunda tek kaynağımız, yani gaybiyat dediğimiz konuda tek kaynağımız Allah'ın kelamıdır. Bir de Peygamber Efendimiz'in sözleridir ki onlar da bir manada vahidir. Çünkü Peygamber Efendimiz kendisinden konuşmuyor. Bunu Allah Teala bildiriyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize peygamber size neyi verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan kaçının buyuruyor. Neyi öğretirse öğrenin, neyi yasaklarsa da onu da bırakın anlamında. Dolayısıyla biz ruh konusunda da İslam'ın bakışını ortaya koymak için Kur'an-ı Kerim'e bakmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in sözlerine bakmamız gerekiyor. Böyle bir bakışı yapacak olursak, böyle bir bakma eylemini gerçekleştirecek olursak karşımıza şunlar çıkıyor. Bir kere ruh dediğimiz varlık bu. Yani hakikat, gerçeklik sadece sözde olan bir şey değil ama mücerret, yani soyut bir varlık. Ve bir İslam anlayışına göre bir özdür, bir cevherdir. Var olması bir cevherdir. Var olabilmesi için somut bir varlık değildir, soyut bir varlıktır. Ve ruh dediğimiz varlık sayesinde insan idrak eder, yani anlar, düşünür, hatta yaşar. Çünkü Allah Teala insana yaşama gücünü ruhla vermiş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda şunu görüyoruz değerli dinleyiciler. Bir ayet-i kerimede Allah Teala bir surede, Secde suresinde daha doğrusu, Allah Teala kainatı yarattığını, nasıl yarattığını bildiriyor. Kainatı yaratmanın farklı aşamalarına değiniyor. Başka surelerde, başka ayetlerde de değiniyor. Ama burada özellikle. Ondan sonra insanın nasıl yaratıldığını anlatıyor. İnsanın ama nasıl yaratıldığını anlatırken daha ziyade maddi boyutuyla nasıl yaratıldığını anlatıyor. Daha sonra da insana düzgün bir şekil verdikten sonra kendi ruhundan, yani ruhundan ona üflediğini bildiriyor. Yani Allah Teala insana can vermek için, insanı canlı kılmak için ona ruh üflemiştir. Bu ruh sayesinde, yani Allah'ın üflediği ruh sayesinde insan canlı vasfını kazanmaktadır. Canlılar sınıfına girmektedir. Ve gün gelip de kendisine üflenen ruhu vücudunu terk ettiğinde, bırakıp gittiğinde, yani çıktığında, bizim tabirimizle canı çıktığında da insan ölür. Hayatını kaybeder. Canlılığını yitirir. Ruhun üflenmesi, insana ruhun üflenmesinin zamanı ile ilgili farklı anlayışlar, farklı görüşler vardır İslam alimleri arasında. Zaman içerisinde de değişen ama son dönemlerde yapılan tespitler, incelemeler, araştırmalar sonucunda yapılan tespitler göstermektedir ki insanın ruhu daha ilk haftasında, yani ana rahmine düşmesinin ilk haftasında üflenmektedir. Yani canlılık kazanmaktadır. Bu artık ilmi araştırmalar bu yönde bunu söylüyorlar. Aslında daha önceki genel kabule göre, İslam alimleri arasında yaygın görüşe göre daha doğrusu, bu 3. 4. ay olarak kabul ediliyordu. Ama son araştırmalar bunu gösteriyor ki insanın canlı vasfını kazanması daha İlk haftasından itibaren, ana rahmine düşmesinden ilk haftasından itibaren gerçekleşmektedir. Zaten buna dayanakta parantez açarak söylüyorum. Mesela kürtaj yapmayı daha ana rahmine düştükten sonra tohum, çocuk ana rahmine düştükten sonra, şekillenmeye başladıktan sonra, daha ilk haftasından itibaren kürtaj yapılması yasak. Çünkü o canlı kabul ediliyor İslam nazarında. Niye? Çünkü ruh üflenmiş, ruh var, canlılık kazanmış. Şimdi değerli dinleyiciler, tabii ki ruh konusuna baktığımızda, ele aldığımızda şunu da söyleyebilirim hemen daha baştan. Farklı dinlerde, farklı ideolojilerde, farklı inançlarda ruh konusunda başta da söylediğim gibi çok farklı görüşler var. İfrattan tefride gidiyor. İslam alimleri arasında da bu konuda %100 bir görüş birliği yok. Hatta ciddi farklı anlayışlar var. Ancak bunun da bir yere kadar normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize ruhla ilgili bilgi verirken şunu söylüyor. Aslında olay üzerine Allah Teala bir ayeti inzal buyuruyor. Yani bir olay yaşanıyor Peygamber Efendimizle, ondan sonra ruhla ilgili bir ayet geliyor. O olayı da kısaca bir yine parantez açarak paylaşayım. Peygamber Efendimiz Bunu Abdullah bin Mesud anlatıyor. Başka bir rivayette de başka rivayetle de geliyor. Başka kaynaklarla da geliyor ama Abdullah bin Mesud'un ki Peygamber Efendimiz 8-10 yaşından itibaren Peygamber Efendimizin yanında hizmetçiliğini yapmış bir ilim adamıdır kendisi. Peygamber Efendimizle beraber bir defasında Medine'de bir tarlada bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz yürürken yoruluyor. Biraz dinlenmek istiyor. Dinlenmek için de bir hurmadan yapılmış bir asaya, bir değneğe dayanıyor, böyle yaslanıyor. O esnada dinlenirken yanlarına bir Yahudi grubu geliyor. Ve bunlar Yahudiler. Başka bir rivayette, yalnız onu da paylaşmış olayım, başka bir rivayete göre bunlar Mekkeli müşrikler geliyor Peygamber Efendimizin yanına. O veya bu şekilde Yahudilerin kendi aralarında konuşuyorlar. Peygamber Efendimiz'i görünce, biliyorsunuz, Yahudiler Peygamber Efendimiz'i kabul etmiyorlar. Hatta Peygamber Efendimiz'in doğrudan olmasa bile, bazen doğrudan ama bazen dolaylı olarak da Peygamber Efendimiz'in yalancı olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Ona işte bin bir türlü soru soruyorlar. Yine kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki biz Muhammed'e bir soru soralım. Bu soruyu yani sorarken de ona ruhun ne olduğunu soralım. Ruh ne olduğunu, nedir diye soralım. Birileri de, yine içlerinden birileri de diyor ki hayır, sakın bunu sormayalım. Çünkü hoşumuza gitmeyecek bir cevap verebilir diyorlar. Ama işte aralarında konuşup tartışırken bir ara kalkıyorlar ve Peygamber Efendimiz'e gelerek ey Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası, Peygamber Efendimiz'in künyesi öyledir. Kasım'ın babası, oğlu Kasım olduğu için, ey Ebul Kasım, bize ruh hakkında bilgi ver diyorlar. Bunun üzerine de Peygamber Efendimiz bir müddet bekliyor. O esnada diyor Abdullah bin Mesud, olayı anlatan, Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiğini anladım diyor. Çünkü küçüklükten beri yanında olduğu için Peygamber Efendimiz'e vahiy gelince onun nasıl, ne hallere girdiğini, nasıl bir takım durumlar yaşadığını biliyor. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim diyor. Uzaklaştım Peygamber Efendimiz'den. Nihayet Peygamber Efendimiz de sana ruhu sorarlar, de ki ruh Rabbimin emrindedir. Yani onun ne olduğunu ancak Rabbim bilir ayetini okudu. Bu olayı anlatan bize sahih hadistir. Buhari'de rivayet ediliyor. Anlaşıldığı üzere işte İsra suresinin 85. ayetini okuyor Peygamber Efendimiz. Yani Allah Teala bu ayeti veriyor. O da cevaben kendisinden hiçbir şey söylemeden diyor ki sana, ey Muhammed, sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki onlara, bunlar ister Yahudiler olsun, ister müşrikler olsun, ister bugünkü insanlar olsun, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Yani ruh bir kere Allah'ın emrindedir. Çünkü Allah onu üflemiştir. O ruhu veren Allah'tır. Allah'ın emrindedir. Ve diğer bir hususta onun hakkında bilgiyi Allah dışında kimse de yoktur. İnsanlara Allah çok az bir bilgi vermiştir. Kalilen diyor. Azıcık bir bilgi vermiştir. Fazla bir şey yok. Ufacık. Yani insanın ruh konusunda sahip olabileceği bilgi denizde damla. %1, belki binde bir, belki milyonda bir. Allah'ın sonsuz bilgisinin yanında insanın küçücük bir bilgisi var. Onun küçücüğünün küçücüğü de ruh hakkındaki bilgisidir. Dolayısıyla değerli dinleyiciler, biz ruh konusunu ele alırken bunu hiçbir zaman göz önünde bulundurmamamız gerekiyor. Çünkü bunu göz önünde, bunu ihmal edersek, yani insanın ruh konusunda sahip olabileceği bilginin küçük bir şeyden ibaret olacağını, yani onun hakikatine tam manada, künhüne eski tabirle, derinliğine vakıf olamayacağımızı bilmemiz bizi bir takım yanılgılardan, yanlış yola gitmelerden, kötü düşüncelerden koruyacaktır. Çünkü şunu da görüyoruz, ruhla ilgili bir sürü spekülasyonlar yapılıyor. Nereden bileyim, ruh çağırmalar günümüzde çok yaygın. Ondan sonra ruhu tanrılaştırmalar söz konusu. İnsan ruhunu tanrılaştıranlar var. Mesela Nepal devletindeki insanların inançlarına göre her ölünün ruhu bir tanrı oluyor. Ve bu insanlarda insanların sayısınca tanrı var. Politeizm dediğimiz çok tanrı. Diğer bir şey ise tenasüh inancıdır. Buna ruh göçü diyorlar. Bu şu demektir. Yani bir insan öldükten sonra onun ruhu çıkıyor. Ondan sonra gidiyor başka bir varlığa. Bu onların inancına göre iyi bir insanmış ise, iyi bir insan idiyse daha iyi, yüksek bir varlığa gidiyor. Ama kötü bir insansa mesela işte yılan oluyor, ot oluyor vesaire, şubur. Buna tenasüh inancı diyor. Bu da mesela Hinduistlerde, Hinduistlerin belirgin özelliklerindendir. İslam bunları reddediyor. İslam ruh konusuna önem veriyor ama bilgilerimizin kısıtlı olduğunun da altını çiziyor. Önem veriyor İslam dini ruha çünkü ruhla ilgili inancımız bizim ahiret inancımızla ilgilidir. Ahiret inancımız ise imanın altı esasından biridir ve en önemlilerindendir. Hatta iman esaslarını altıdan üçe toparladığımızda birinci yerde Allah inancı, ikinci yerde peygamber inancı, üçüncü yerde de ahiret inancı gelmektedir. Onun için ruh konusu önemlidir. Ama şununla bitireyim. İnsanın ruhun mahiyetini araştırmaktan ziyade, tabii ki o konuda görüşümüz olacak, inancımız olacak, ama ondan ziyade insan ruhunu beslemenin yollarını aramalıdır. Ruhun beslenmesi ekmek, süt, et filan değildir. Onun beslenmesi namazla, oruçla, iyilikle, hayırla olur. İnsan iyilik yaptığında ne diyor Peygamber Efendimiz? Gönlü ferahlanır, sevinir. Böyle rahatlar. Kötülük yaptığında da kalbi hüzünlenir, kederlenir, kasvetlenir. Onun için insan olabildiğince Allah'a karşı kulluk görevini yapmalı, Allah'a zikir yapmalı, Allah'ı hatırlamalı ve olabildiğince duayla, ibadetle ve iyilik yaparak ruhunu beslemelidir. Bu şekilde olduğunda inşallah Peygamber Efendimizin bildirdiği üzere güzel ruhlu, temiz ruhlu insanlar geldi diye seviniyormuş melekler ve hemen alıp onları cennete götürüyorlarmış. Peygamber Efendimiz götürüyorlar. Kötü işler yapan bir insan geldiğinde de yerden bize habis ruhlu, kötü ruhlu birisi geldi. Onu alın, bunun ruhunu onu, bu kötü insanı da alın sicciğine, cehenneme götürün diyorlarmış. Allah bizi bu durumdan korusun, bizlere ruhlarımızın şad olmasını nasip eylesin. Bugünlük bu kadar değerli dinleyiciler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.